Ayrım 20.
Türklerin çoğunlukta olduğu Sarıca Mahallesi'ne uğrayıp 11 yıl önce büyük umutlarla ve yüksek ideallerle geldiği Şam'da geceler boyu kötü gidişe dur demenin yollarını aradığı, kimi zaman umutlarını yitirip kahrettiği, daha sonra yeniden planlar yaptığı o iki katlı evin sokağında oynayan çocuklara bakıp hüzünlenmişti. Caddelerden hükümet meydanına dönerken büyük çarşıları mektepleri yaptıran, açık su kanallarını kapattırarak o yıpranmış kerpiç evlerden kurulu şehrin geleceğini bir plana bağlayan zamanın valisi Mithat Paşa'yı düşünmeden edememişti. Kötü gidişin daha doğrusu sonun başlangıcı Mithat Paşa'nın uydurma bir mahkemeyle 5 gün içinde idama mahkum edilmesi ve sonra Taif zindanlarında cellatlara boğdurulması mıydı? Toplumların geleceğini tek kişilik olaylar mı belirliyor, yoksa tek kişilik olayları mı yaratıyor? Kanal seferlerindeki yenilgiye ve Hicaz vilayetinin İngiliz Arap İttifakı'nın eline geçmesine karşın yine de bir umut vardı. Her ne yapılırsa yapılsın İngiliz, Fransız ve Amerikan mekteplerinde aşılanan Arap milliyetçiliği akımı da halk üzerinde pek o kadar etkili olmuyordu. Yabancının yaratıp yönettiği milliyetçiliğin etkili olması da zaten beklenemezdi. Bir milletin doğması için gerekli şartlar bulunmadığında bu etki ancak ve ancak toplumu bölüyor, inanları, farklı olanları birbirine düşürüp parçalıyordu. Yapma milliyetçilik akımları Avrupalıların yayılmacı milliyetçiliğine yarıyor, işte bu yüzden umut var. Çünkü halkın çoğunluğu henüz işgalcilerden yana değildi. Kanal seferleri bir askeri fiyaskoydu. Sakallı Cemal Paşa bu fiyaskonun acısını El Ahıt üyelerinden çıkarmıştı. Hükümet Aliye kasabasındaki harp divanında idama mahkum edilenler asılmasın demişse de Sakallı Cemal Paşa valilik yetkileri dahilinde bulunduğunu ileri sürerek bu isteği geri çevirmişti. Bu sefer işin içine yabancı konsoloslar girip idamlar durdurulsun diye hükümeti sıkıştırma ve ahaliyi kışkırtma fırsatı bulmuşlardı. Bu işler yabancı devletlerin isteğine bırakılırsa olacağı da işte buydu. Kendi göbeğini kendin kesmiyorsan onlar ister de ister. Sen doğruyu yapmaya karar versen bile artık yabancının dediğini yapar olursun. Bu durum savaş koşullarında bile böyledir. Sen savaşı kendine en uygun biçime sokmazsan yabancılar üstün kuvvetleriyle seni o çöküş noktasına iterler. Sürüklenir durursun. Sürüklenmek siyasidir ama nice canı da birlikte alıp gider. İşte böyle sürüklendik ve şimdi Şam'dayız. Bir şeyler yapılmazsa dipsiz bir kuyuya düşmeye az kaldı. Karşıdaki belediye binasının somaki mermer sütunları, seyrek yıldızların ortasında görünüveren karpuz dilimi ayın ışığında pırıldıyor, bitişikteki halk bahçesindeki ağaçların arasından bir grup, yürümekle sallanmak arasında savrularak geliyor. Telgraf kulesinin dibinde biraz oyalanan bu grup yüksek sesle tartışmaya başladı. İçlerinden biri şinel şinel diye bağırıyor, sesleri bir gelip bir gidiyor. Belli ki bir an evvel Şam'dan çıkmak istiyorlar. Bir büyük hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Selçukluları da sayarsak 800 yıl içinde devlet aldığından fazlasını verdi Şam'a. Yalnız buraya mı? Kudüs'e, Mekke'ye, Medine'ye ve öteki belli başlı şehirlere. Daha bir ay önce trenle Adana'ya inerken bakmıştı şehre. En müsait ovaya sahip olan ve orduyu besleyen Adana'nın kırık dökük yapıları, kerpiç evleri yanında Halep, Şam, Beyrut şehirleri bir Selanik kadar olmasa dahi pek çok mamur şehri de aratmazdı. Anavatanda yapılmayanlar buralarda yapıldı. Darülfünunlar, medreseler, hastaneler bir yana 4 milyona mal olan demiryolu. Neylersin ki ilmin ve fennin icapları yerine getirilmeyince borç batağına saplanılıyor. İşte buralara da verecek fazla bir şey kalmıyor. Hem buralar hem de buraları elde tutmak uğruna elindeki avucundaki alınan Anadolu tükenmiştir. Haçlı istilası karşısında bu toprakların insanları birleşmişti. Şimdi ise istila insanları ayırıyor, insanların arasına kan giriyor. Bu kan ve kin unutulur mu? Bakalım yüksek insanlık idealleriyle Afrika'dan Asya'ya kadar kim bilir ne zaman bir daha birlik ve düzen kurulacak. Uzaklardan birkaç el silah sesi duyuldu. Daldığı düşüncelerden hızla koptu. Pervaza dayadığı ellerini bastırıp hafifçe yaylandıktan sonra geri döndü. Masadaki haritayı ve dosyaları toplayan İsmail Hakkı kumandanın Tunalı arkadaşlara haber ver emriyle irkildi. Hep birlikte aşağı indiler. Kumandan belediye binasının üstündeki terasa yerleştirilmiş alınlığın ortasındaki saate baktı. Ay ışığında akreple yelkovanı ayırt etmek olanaksızdı. Saat kaç oldu? 2:05 var. Vakit azaldı. Haydi bakalım dağlara gidiyoruz. İstasyona geldiklerinde Hermon Dağı'nın ardına inmeye başlayan ayın soluk ışıklarında masal saraylarının ön duvarını andıran yapıya bir süre hüzünle baktılar. Vedalaşıyorlar mıydı? Yoksa kuralları alt üst eden kararların baskısından kurtulmak için son fırsat mıydı istasyonun kapısı? Bu kapıdan geçerken arkalarında bir şehri mi bırakıyorlar? Yoksa derin ilişkileri bir daha kurulması güç olacak dostlukları mı? Az sonra raylarda kayıp gidecek tren, onları eski zamanlar savaşlarında olduğu gibi gidişi tersine çeviri verecek son meydan savaşına mı sürükleyecekti? Yorgun subaylar ve bir grup piyade bunları düşünecek halde miydiler? Belki ne o ne de bu. Onlar 17-18 yaşında, elleri genç kız eline değmeden ürkek adımlarla indikleri bu istasyondan gitmişlerdi Şam'a ve sonrasında uzak cephelere. Adımlarını biraz yavaş atarlarsa belki birkaç dakika gecikecekler ve arkalarından taş yolda nalları kıvılcımlar saçan bir atlı görünecek, İstanbul'a gönderilmiş olan şifreye cevap yetiştirecek, feleğin çarkı işte o anda geri dönecekti. İstasyonda 77 millet aynı anda koşuşup aynı anda bağırışıyor, kulakları tırmalayan bir uğultu taş duvarlarda yankılanıyordu. Kısa süre sonra karanlığı delen düdükler öttü. Mustafa Kemal Paşa ağzı sol üst köşeye dönük ay yıldızlı pencerenin camını elinin tersiyle sildi. Demiryolu dökümhanesine baktı. Kaç kez gelip gitmişti bu yollardan da rayların üstündeki kabartma yazı hiç dikkatini çekmemişti. Yığılı rayların üstünde kabartma olarak dökülmüş yazıyı okudu. Müminlerin emiri Gazi Sultan II. Abdülhamid Han Efendimizin büyük yardımlarıyla yapılan hayrattır. Hayrat denilen çelik raylar hafifçe esnedi. Ahşap vagonlar biraz çatırdadı ve tren ırmağı izleyerek Barada Boğazı'nın karanlığında bir an önce kuzeybatıdaki dağlara kavuşmak üzere silkinip Şam'dan uzaklaştı. Ayrılırlarken ne bir düdük ne de bir çığlık duyuldu. Yalnızca çelik tekerlerin çelik raylarla sert söyleşisi. Yorgun asker demir yolunu yitireli çok olmuş, karanlıkla rastgele yürüyordu. Ne olacaksa olsun önüne çıkan ilk köye girecekti. Dir Ali istasyonunu görünce biraz sevinmişti ama içindeki korku oraya gitmesine izin vermemişti. En iyisi şoseden gitmek diye düşünmüştü. Şoseyi izlerse nasıl olsa Kisve istasyonuna kavuşabilirdi. Ne var ki Cibap köyünün sol yanından geçerken tüfek sesleri duyunca atını yoldan çıkarmış ve dört nala demir yoluna doğru sürmüştü. Yorgun at birden canlanmış, topuklamasına fırsat vermeden yel gibi kaçıyordu. Uzun sürmemişti bu koşu. At zınk diye durmuş ve karanlıkta bir ses mi duydu yoksa yılan mı demeye kalmadan olduğu yere yığılıp kalmıştı. Atın göğsü köpük içindeydi. Zavallı hayvan, hemen yanımda patlayan top mermilerin açtığı çukurlara düştü de beni geride koyup kaçmadı. Susuzluğa, arpasızlığa dayandı da bir kerecik olsun huysuzlanmadı. Ömrü buraya kadarmış. Başına bir mermi sıksam sağda solda gezinen göçebeler duyabilir diye söylenmiş ve çaresizlikten ağlamıştı. Nasıl da bıraktım diye bağırdı. Geri dönsem mi? Dönsem de bulamam. Kendisini sağ kalırsa belki bir iyiye çatar diye teselli etti. Haykırarak ağlamak geliyordu içinden ama ağlayamıyordu. Susuzluktan dili damağına yapışmış, ağzından bir inilti bile çıkmıyordu. Birkaç kez tökezleyip yere düştü. Önüne çıkan tümseye emekleyerek tırmandı. Doğrulup iki adım atmadan aşağıya yuvarlandı. Başını sert bir şeye çarptı. Başında bir ıslaklık. Keskin taşa vurdum galiba, başım yarıldı diye söylendi. Ölürsem dedi, kurtulurum hiç olmazsa. Bir süre olduğu yerde kaldı. Gerçekten ölmek istiyordu. Ne köyünü ne de evini özlüyordu. Savaşmak da istemiyordu. Yalnızca bu ıssız yerde uyuyakalmak istiyordu. Göz kapakları yavaşça indi, yüksek kayalar arasından akan sulara koştu. Şelalenin dibindeki küçük göle kendisini atacaktı ki sular kesildi, göl kurudu. Gölün öte yanı karardı. Karanlığın içinde iki nokta, iki ateş parçası belirdi. Titremeye başladı, yere düştü. O iki ateş nokta yaklaşıyor, hırıltılar duyuyordu. Kötü bir düş bu, hem de çok kötü diye söylendi. Gözlerini güçlükle açtı. Beş adım ötesinde bir çift ateşli bakış ve ince bir hırıltı. Dirsekleri üstünde yan döndü. Bu bir çakala benziyor, kan kokusuna gelmiş diye söylendi. Hırıltı yükseldi. Sol eliyle yeri yokladı, eline bir taş geldi. Hırıltıya doğru fırlattı. Taşın yere vuruşundan başkaca bir ses gelmedi. Ateş parçaları da yok oldu. Deliriyor muyum diye sordu. Bir süre öylece kaldıktan sonra yattığı yerden doğruldu. Bu kuru, diken bile bitmeyen ıssızlıkta çakal ne gezer? Yine düş gördüm dedi. Başından şakağına bir ıslaklık iniyordu. Elini ıslaklığa götürdü, kulağından boynuna doğru yapış yapıştı. Kan dedi, başım yarılmış, yara derin olsa daha çok akardı kan. Elinin tersiyle bıyıklarına yapışan kanlı çamuru sildi. Ayaklarını yere vurdu, kırık yoktu, yürümeye başladı. Gözlerinin alıştığı karanlıktan daha kara bir yükseldi belirdi. İçinden buralarda bir tek dağ vardı, Mani Dağı diye geçirdi. Derin bir soluk aldı. Kisve istasyonu pek yakın, orada su da vardır, orduyu da bulurum belki diye bağırıp bir süre yüksek sesle güldü. Kuru dere yatağında koşmaya başladı. Birkaç kez taşlardan kayıp düştü ama aldırmadı. Birden dümdüz bir yere çarptı, neredeyse burnu parçalanacaktı. Olduğu yere düştü, düşmez kalkmaz bir Allah var deyip güldü. Bu ya bir taş köprü ayağı ya da bir menfezin duvarı olmalı. Eliyle yoklayarak yan yan yürüdükçe meyile ulaştı. Elini duvardan yukarı uzattı, soğuk bir demire dokundu. Demir yolu diye sevinçten bağırmak istedi, gırtlağı yanıyordu, bağıramadı. Demir traverslere basmaya özen göstererek yürürken mutluluktan zıplamak istiyordu. Postalının burnundan fırlayan baş parmağı keskin mucurlara çarptıkça canı yanıyordu, aldırmadı. Kisve istasyonuna ulaşmak demek birazcık su ve sonra ver elini memleket diye bağırdı. Dönemeci dolandığında düzensiz nal sesleri duydu. Şoseye yaklaşmış olmalıydı. Olduğu yerde çakılıp kaldı, kulakları en küçük sese duyarlı. İçinden, Allah'ım sana yalvarıyorum, konuştur şunları dedi. Soluğunu tutup dinlemeye başladı, nal seslerin dışında ses duyamadı. Susuzluktan ölmekten iyidir, isterse İngilizler olsun diye düşündü. Bağırmak için ağzını açarken birbirine yapışmış dudakları acıdı. Soluğunu göğsünde biriktirdi ve son gücüyle bağırdı. Yanıt yoktu, düş mü görüyordu? Yere eğildi, bir taş aldı, boşluğa fırlattı. Taşın başka taşlara vuruşunu dinledi. Bu bile bir düş olabilirdi. İçinden yoruldum, çok yoruldum diye geçirdi. Bu böyle olmayacak. Demir yolundan aşağı nal seslerine doğru koşmaya başladı. Sol ayağındaki postalın tabanı parçalandığından gömleğinin kolunu yırtıp sarmıştı. Postal koşarken ayağından fırladı. Su toplamış tabanı taşlara bastıkça yanıyordu. Dişlerini sıktı, koştu, koştu. Atların karaltılarını seçebiliyordu. Bir gıcırtı duyar gibi oldu. Bunlar bizimkiler, gıcırtı top arabasının tekerinden geliyor. İngiliz olmasın? Yok yok, İngiliz olamaz. İngiliz olsa topları çeken kamyonun sesi olurdu. Sindiği yerde daha fazla duramadı, kendisini yola attı. Kişnemeler, haykırışlar duydu. Nedir bu? Hayvan mı? Sonra daha çok ses ve küfürler. Yüreği yerinden çıkıyor sandı. Elini karanlığa uzattı ve yere yığılıp kaldı. Su, su demek istedi, diyemedi. Bu da bir düş, atım gibi çatlıyorum diye düşündü. Bıktım yaşamaktan da, bir daha uyanmamak istiyorum. Dizlerini karnına çekti ve gözlerini yumdu. Üçüncü süvari kumandanı binbaşı Veci'yi Kisve nahiyesine bir kez daha baktı. Düzlüğün ortasındaki evlerde hiçbir canlı görünmüyordu. Arkasındakilere ordudan eser yok, biriniz istasyona gidip baksın. Emniyeti elden bırakmayın, telefon irtibatı varsa Şam'ı arayın dedi ve geriye yürüdü. Kalabalığın ortasında oturan askere baktı. Nasılsın? Az da olsa kendine gelmiş gibisin, kusura bakma, sana çorba da veremedik. Asker ellerini yere dayayıp kalkmak isteyince eğildi, omzunu hafifçe basarak oturttu onu. Söyle bakalım şimdi, nereden nereye? Asker ayaklarını çekip toparlandı. Sesinde anlatımı güç bir acılık vardı. Başka bir dünyadaymış gibi gözlerini yerdeki bir noktaya dikmişti. Ayakları arasındaki kara taşla konuşur gibiydi. Posta çavuşu Süleyman, 4. Ordu 8. Kolordu. Rahat ol, kolordu karargahı nerede? Asker çaresizce bilmem dedi ve başını öne eğdi. Ağlıyor muydu? Ayaktakiler ona acıyarak bakıyorlardı. Şu 4 yıllık büyük harpte böyle durumlara çok rastlamışlardı. Aç ve susuz kalan askerler birlikten ayrı düştüklerinde ruhları sarsılır, birden kendilerini yitirirlerdi. Yaşları 19'u geçmeyen subaylardan bazıları da birden ağır yükün altına girince ezilirler, çektikleri acılara dayanamazlar ve sonunda sinirleri dağılıp giderdi. Veci Bey çömeldi, eliyle askerin dizini hafifçe vurdu. ''Üzülme arkadaş, son anlatsan da olur.'' Asker başını kaldırmadan yine başka bir dünyadaymış ya da düş görüyormuş gibi anlatmaya başladı. Kolordu kumandanımız Yasin Hilmi Bey önden gittiydi. Onun fellahlar tarafından soyulduğu söyleniyordu. Onu don gömlek görenler olmuş, biz görmedik. Sonra Yasin Hilmi Bey kolorduyu kumandan vekili emrine verip gitmişti. Mesmiye istasyonuna yaklaşmış idik. Bir yamaçta durduk. Yorgun ve aç idik. Bir iki kişiyi önden istasyona yollamışlardı. Bekledik bekledik. Gelen giden olmadı. Haydi hep birlikte gidelim diye emredildi. Kalkıp atlarımıza yürüyorduk. İşte tam o sıra onlar geldi. Çok kalabalıktılar. Ürperiyordu Veci Bey. Merakla sordu. Kalabalık olanlar kimdi? Asker susmuş. Başı iyice öne düşmüştü. Omuzları sarsılıyor. Sesi kırılıyor ve boğuluyordu. Veci Bey onun memlekete gitmek istiyorum dediğini duyar gibi oldu. Üç adım geridekilere seslendi. Biriniz bir cigara versin. Asker iç çekerek içmem diye mırıldandı. Yırtık kanlı giysilerin içinde varlığıyla yokluğu belli olmayan genç askere bakarken Veci Bey'in içi sızladı. 20'sinde ya var ya yoktur ama 30'unda gösteriyor diye düşündü. Asker onun iç konuşmalarını duymuşçasına belini doğrultmaya çalıştı. İki elini yırtık pantolonundan fırlamış dizlerine dayadı. Şimdi daha sakindi. Veci Bey onun kalkmasına engel oldu. Ayaktakilerden birinin matarasını aldı, askere uzattı. Titreyen eliyle matarayı alan asker bir yudum içti. İkinci yudumu içerken öksürüğe boğuldu. Veci Bey sırtını hafifçe vurarak helal helal dedi. Asker kendine gelince sordu. Sonra ne oldu? Bayırın sol yanından geliyorlardı. Aşağıdan da gelmeye başladılar. Faysal'ın adamları mı? Çoğu onlardandı. Bedeviler de vardı. Asker giyimli olanların süngülü tüfekleri, kılıçları vardı. Bedevilerse palalar, kasaturalar ve sopalarla saldırdılar. Zabitlerin kimi bıçaklarını çekmiş boğuşuyor, kimi de tabancalarıyla sağa sola ateş ediyorlardı. Yüzbaşım da tabancasıyla ateş ediyordu. Ben tüfeğimi alıp süngü takmaya uğraşırken Amasyalı haydi durma orduya haber et diye bağırdı. Alt yana koşuyordum. Birisi omzuma vurunca yere düştüm ve bayırdan aşağıya yuvarlandım. Yine susmuştu. Sabırla beklediler. Binbaşı Veci'yi içinden yüzbaşım dediği bizim Cevat olmasın diye sordu. Sonra kendi kendini yanıtladı. Yok canım belki Cevat'ı başka yere yollamışlardır. Askere döndü. Kolordu kuvvetleri yakınınızda değil miydi? Dediydim ya. Yasin Hilmi Bey karargahı önden götürüyordu. Fırka arkadan izliyordu. Biz Yasin Hilmi Bey'i dün Ezra istasyonunda gördük. Cemal Paşa ile görüşmek üzere ayrıldıydı. Veci Bey içinden ne karışık iş. Kolordu kumandanı karargahı olduğu gibi bırakıp ayrılıyor. Bu Şamlı Arap Miralay'ı yolda Arap köylüler soyuyor. Pek garip dedi. Sen nasıl kaçabildin? Aşağı yuvarlandığımda kayanın oraya bıraktığımız atları gördüm. Nöbet bekleyen arkadaşın boğazını kesmişler. Atların başına da bir adam bırakmışlar. Usulca yanaştım, yerden bir taş alıp kafasına geçirdim. Belindeki tabancayı da almayı unutmadım. Atım beni nerede olsa tanırdı. İpini koparıp yanıma koştu. Sırtına atladım. Yukarıda kalanlar? Atımı bayır yukarı sürdüm, yüzbaşımı da alayım dedim. Benim geldiğimi görünce elini savurarak git git diye bağırıyordu. O sırada bir atlı yanaştı, kılıcını başına indirirken yüzbaşım onu vurdu. Aramızda 20 adım kaldıydı, bedevi düştü. O sırada bedevilerden biri tüfeğini yüzbaşıma boşaltıverdi. Başı yine öne düştü, anlattığı anı yaşadığı belliydi. Veci Bey dayanamayıp sordu, yüzbaşın Edirneli miydi? Asker yutkundu ve mırıldandı. Erkan-ı Harp yüzbaşı Edirneli Cevat Bey'iydi. Veci Bey birden doğruldu, bayır yukarı yürüdü. Mukail Biye köyüne uzanan Avuaş çayının kuru yatağına baktı. Neden buralardayız diye bağırdı. Çanakkale'de, Romanya'da ve Filistin'de değmeyen kurşun kör olup Cevat'ı cephenin dışında işe yaramaz bir bayırda buluvermişti. Oysa Cevat zor anlarda arkasındakilerin yılgınlığını yenmek için karşıdan gelen mermilere doğru yürümesiyle nam salmış idi. Atlarını çay yatağından yukarıya süren keşifçileri görünce sakinleşti. Süvariler dik bayırı arkaya dolanarak çıktılar. Çok keyifsiz görünüyorlardı. İstasyonda kimseler yok. Hani ordular burada olacaktı. İsmet Bey geçmiş mi? Köylülerden bilen yok. Ya Ali Fuat Paşa? Telefon etmediniz mi? Almanlar söküp götürmüşler. Santralı da yakmışlar. Çaresizlik duygusuyla sarsıldı. Süvarilere öylece baktı bir süre ve arkasını döndü. Emir neymiş öğrenmenin başka yolu yok. Birisini Şam'a yollamalı. Gitmişken vagonun birine yiyecek ve arpa atıp gelebilir diye söylenerek subayların yanına yürüdü. Düşüncesini subaylara açıkladı. Subaylar süvarilerinden ayrılıp Şam'a gitmek istemiyorlardı. Sessizliği binbaşı Mahmut Emin bozdu. Müsaade buyurursanız ben gideyim. Şamlı zabiti göndermek en iyisi. Zaten bir işe yaradığı da yok. Ne zaman bir silahlı çatışma olsa bir bahaneyle kaytarıyor. Şam'ı iyi bildiğine göre tarla ve bahçe arasında kaybolmaz diye düşündü. Anlaşıldı. Tez gidip tez gelin. Yanınıza birkaç kişi alsanız... Binbaşı Mahmut Emin sözünü kesti. Yalnız daha makbul. Vakit ziya olmaz. Binbaşı atıyla uzaklaşırken Edirneli Mülazım-ı Sani Şerif'e 8. alaya sen vekaleten kumanda edersin dedi ve bayırın orta yerindeki kayanın dibine oturdu. Süvariler de yerlere uzanıp beklemeye başladılar. Akşam oluyor, düzlükten esen yel kuru dikenleri kökleyip oraya buraya savuruyordu. Mahmut Emin dönmedi. Yeni bir karar alalım dedikleri anda şoseden ayrılan bir atlının kendilerine doğru geldiğini gördüler. Genç zabit atından inmeden Şam'daki 4. Ordu karargahından geldiğini söyleyip 3 zarf uzatarak 3. kol orduyu bulmalıyım dedi ve telaşla atını aşağıya sürdü. Vecihi Bey atlının arkasından haydi hayırlısı diyerek 1. zarfı umutla açtı ve yüksek sesle okumaya başladı. Düşman Sasağa'dan kuzeye Şam'a ilerliyor. 3. kol ordu Şam güneyinde ve 20. kol ordu Şam doğusunda müdafaa hattında kalacak. Onlara zaman kazandırmak için 3. süvari Sasağa'ya doğru gidecek ve düşmanı oyalayacak. 24. fırka yedek kuvvet olarak Şam'da kalacak. 3. fırkaya Ezra'da katılan süvari alayı derhal Şam'a hareket edecek. Subaylardan biri söylendi. Barada boğazını kim koruyacak? Bu soruyla sıcak hava yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Vecihi Bey elindeki zarfı kaldırıp fırlatacak gibi bir hareket yaptıktan sonra Şam'a doğru döndü ve bir şeyler mırıldandı. Ne dediği anlaşılmıyordu. O anda yorgun atlarını dizginlerinden çekiştirerek gelen keşifçi süvarilerden biri bağırdı. Kumandanım, Geba Gep yakınında bir telefon merkezi bulduk. Vecihi Bey atını atladığı gibi oraya gitti. Telefon hattına bağlanan Cemal Paşa'ya durumu açıklamaya çalıştı. Yol boyunca çok kayıp verdik. Ezra'da emrimize verilen alay alınmazsa iyi olacak. Süvarim ve atlar açlıktan bitkin düştü. Cemal Paşa yanında birisiyle fısıldaştıktan sonra yanıtladı. Vecihi Bey, o süvari alayına Şam'da ihtiyacımız var. Paşa Hazretleri ama... Vecihi Bey, süvarinin durumuna üzüldüm. Bulunduğunuz yerden ayrılmayınız. Erzak yüklü bir tren çıkartıyorum. Hem sizin fırkanız hem de 3. kol ordu faydalanır. Vecihi Bey harekat planını sormak için araya girmeyi düşünürken paşa buna izin vermedi. Vecihi Bey, buyurunuz, size erzak yollamayı ihmal eden memur da trenle yolluyorum. Onu ön saflarda münasip bir sipere yollamayı ihmal etmeyiniz. Hayırlı günler diler, gözlerinizden öperim. Paşa Hazretleri, paşa, telefonda ses kesildi. Eh dedi, hiç olmazsa erzak geliyor. Süvariler treni beklemeye başladı. İlk saatlerde keyifleri yerindeydi. Akşam yaklaştıkça umutları sönüyor. Bazı askerler sabırsızlıkla yere uzanıp kulaklarını raylara yapıştırıyor. Tekerleklerin vuruşunu duymaya çalışıyor. Sonra asık yüzlerle ayağa kalkıyorlardı. Arkadaşları merakla onların yüzüne bakıyor ve tek sesli cık yanıtını duyunca hafiften sövüp sayıyorlardı. Yüzbaşı Salih ve Mülazım-ı Sani Şerif Vecihi Bey'e yaklaştılar. Hava iyice kararmadan gecelenecek bir yer arasak iyi olacak. Haklısınız. Kisvenin aşağısındaki bahçeliklere gidebiliriz. Trenin gelmeyeceğine inanan süvariler başları önde, atları yedekte, bahçelere inen meyilli düzlükle toplandılar. Vecihi Bey seslendi. Bu düzlükte gecelenecek. Süvariler yorgun atlarını sırtından eyerleri indirirken bölük kumandanları Vecihi Bey'in yanına geldiler. Kumandanım, ne olur ne olmaz, tayyareler gelebilir. Geceyi ağaçlık içinde geçirsek. Vecihi Bey yorgunluktan ve uykusuzluktan iyice küçülmüş gözlerini güçlükle açarak ölgün bir sesle yanıtladı. Arkadaşlar, köylünün bağını bostanını çiğnemesek iyi olur. Subaylar diyecek bir şey bulamamanın verdiği sıkıntıyla birliklerinin yanına gittiler. Erler atlara yedirmek üzere ağaç yaprakları toplarken Kisve istasyonu yönünden bağırışmalar duyuluyordu. Hemen birkaç süvari yollandı. Yarım saat sonra geri dönen süvariler Şam'a doğru dağınık yürüyen bir piyade taburundan aldıkları 2 koyun bir de keçi getirdiler. Vecihi Bey öfkeyle sordu. Trenden bir haber var mı? Süvariler sustular. Bahçe içinden bir puhu kuşunun boğuk sesi duyulunca ortalığı ağır bir sessizlik kapladı. Koyunları ve keçiyi bahçelerin öte yanına götürdüler. Adam başına ikişer lokma et yorgun süvarileri mutlu etmeye yetmişti. Bayırda kuru toprağa serildiler. Gece boyunca sağa sola dönüp durduktan sonra ancak sabaha yakın uyuyabildiler.